Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Normalde her hafta bir konuğumuz oluyor ve onu tanımak üzerine sorular soruyoruz. Ama her ayın son bölümünde radyoyu bir sanat alanı olarak kullanıyoruz ve sanatçıları özel bir ses işi üretmeye ve yayın yapmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda örnek verecek olursak Onur Gökmen, Cevdet Erek, Işıl Eğrikavuk, Hatice Güleryüz, Deniz Gül, Fatma Bucak, Nasan Tur, Nevin Alada, Aykan Safoğlu ve Merve Ertufan'ın ses işlerini yayınlamıştık. Bir tane karma ses programı olmuştu. Umarım isim unutmamışımdır. Ayrıca güncellemeblog.wordpress.com adresinden geçmiş bölümlere ulaşıp dinleyebilirsiniz. Bu ayki davetimizi de sanatçı Fatma Belkıs'a yaptık. Öncelikle kendisiyle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Fatma Belkıs İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı. 85 Antalya doğumlu. 2005 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans derecelerini Sabancı Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programında tamamladı. Halen European Graduate School'da doktora öğrencisi. Tezi sanatsal işbirliğinde arkadaşlık konusunu ele alıyor. Kendisi fotoğraf, video, enstalasyon, baskı ve sanatçı kitapları gibi alanlarda işler üretiyor. Ayrıca Kabahat adlı sanatçı grubunun da bir üyesi. Kendisine öncelikle yanımızda değil ama davetimizi kabul ettiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümde az sonra dinleyeceğiniz radyo için yaptığı ses işini biraz sanatçının yazdığı bir okuma tiyatrosu olarak görebiliriz aslında. Kendisi bununla ilgili işini anlatan bir alıntı okumak istedi. Bir proje dahilinde gittiği yurt dışı seyahatinden bize kaydını yolladı. Önce kendisinden bu işe referans olarak verdiği alıntıyı ve konuşmasını, ardından da sanatçının yazdığı üç farklı diyalogtan oluşan metinleri aralara giren şarkılarla birlikte dinleyeceğiz. Metin okumalarında yer aldıkları için Bora Küçük Yılmaz, Begüm Sayın, Ünal Bostancı, Özgür Atlagan, Nihan Soma'ya teşekkür ediyoruz. Haftaya güncellemede görüşmek üzere deyip susuyorum. Fatma Belkıs'ın işini dinleyelim şimdi.
Merhaba, ben Belkıs. Şu anda İstanbul'dan çok uzaktayım. Bu kaydı bir parkta yapıyorum. Hatta sol tarafımda bir fıskiye bile var. Size bir şey okuyacağım. Çünkü fark ettim ki fıskiyeler gibi çok uzaktaki insanlarla paylaştığımız birçok şey var aslında. Alıntı başlangıcı. Gençliğin politik bir kategori olması, devlet merkezli düşünmesi olarak tanımladığımız gençlik miti 1980 sonrasında bir kesintiye uğrar. Bu kuşak politik bir kuşak olarak değil, apolitik ya da depolitize bir kuşak olarak tanımlanır. Düşünce ve davranışları devlet eksenli olmaktan çok birey eksenlidir. Bu gençlik mitine göre gençler nasıl tanımlanır? Gençler ülkenin geleceğini, yani ülkenin gelecekteki insan kaynaklarını oluştururlar. Gençler ülkenin sorunlarına karşı çok duyarlıdırlar ve kendilerini düşünmeksizin ülkenin geleceği için kendilerini feda etmeye her zaman hazırdırlar. Alıntı sonu. Türkiye'de gençlik miti 1980 sonrası Türkiye gençliği, Demet Lüküslü, İletişim Yayınları 2009.
Artık buradasınız.
Artık buradayım.
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmasın, lütfen.
Evet, anlatın.
Küçükken yüksekten de korkmazdım, deniz altından da. Ergenlikte tam olarak da ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama bir vakit bu korkular başladı.
Evet, devam edin.
Nasıl devam edebilirim bilmiyorum. Bir gün fark ettim ki korkuyorum. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum.
Tam olarak nedir korktuğun? Ne hissediyorsunuz bu durumlarda?
karşı koyamayacağım bir güç beni çekecekmiş gibi hissediyorum. Yüksek bir balkonda sigara içerken yer çekimine elimdeki sigarada her hissettiğim an korkuyorum. Dibini görmediğim denizde dalmış yüzerken karanlık suların dibine çekilip kaybolmaktan korkuyorum. Otoriteyle bir problemim mi var dersiniz?
Lütfen devam edin.
Sigara izmaritinin yer çekimi karşısında bir hükmü olamaz. Karanlık suların dibinde ne var bilinemez. Bir kere düştükten, bir kere sürüklendikten, bir kere kapıldıktan sonra artık kurtuluş yok gibi geliyor. Aciz olmaktan korkuyorum sanırım. İrademin hiçbir hükmü olmadığı bir durumda kalmaktan korkuyorum. Kaybolup gitmekten, geriye benden hiçbir şey kalmamasından korkuyorum. Ama benden güçlü bir şeylerin olabileceğini kabul etmem gerekir. İnsan iradesinin en kuvvetli şey olmadığını kabul etmem gerekir. Gerekirdi ya da. Artık çok mu geç dersiniz?
Geç kaldığınızı mı düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum. İşler bu noktaya geldikten sonra ne yapabiliriz onu bilmiyorum yani.
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik hatırlarsanız.
Anlamıyorum. Daha açık konuşmalısınız. Bu korkulara bir çare var mı? Neden böyle olduğumu bilecek miyim en azından? Bilmiyorum ve bilmemek beni çok üzüyor. Neden böyle olduğumu bilirsem içime biraz olsun su serpilecek mi?
Lütfen devam edin.
Nereden devam edebilirim? Nereden geldiğini bilmediğim bir yük hakkında nereden başlayarak konuşabilirim? Neresinden tutabilirim bunu? Neresinden tutulur onu bile bilmediğim bir şeyi...
Devam edin.
Ah, devam etmeyelim. Ne olursunuz devam etmeyelim. Başka bir yol bulalım. En baştan başlayalım ama artık devam etmeyelim.
Rüyamda öldüm sanırım.
Ne oldu peki ölünce?
Terapi seansı gibi biraz.
Soru olsa gerek, zebani terapisi.
Sana bir şey anlatmak istiyorum izin verirsen.
Rüyanı mı anlatacaksın?
Yok.
Merak ettim şimdi. Rüyada ölmekten daha ilginç ne olabilir ki?
Vapurdaydım geçen gün. Vapurla karşıya geçiyordum yani. Biraz huzursuzdum. Ama çok da değil. Neden bilmiyorum. Hava da güzeldi aslında.
Bazen ben de huzursuzlanırım vapurda.
Neden?
Bilmem. Arada kalmaktan korkuyorum belki.
Garip bir huzursuzluk benimkisi. Çok tanıdık bir his değil de. Sonra müzik başladı. Bir şarkı, iki şarkı derken İzmir Marşı çalmaya başladı. Ama vapur kıyıya yanaşmamıştı. Hala denizin ortasındaydı. Alkışlamaya başladılar. Tempo tutuyorlar falan. Önceki şarkılarda hiç bu kadar coşkulu değillerdi. Sanki hep İzmir Marşı çalsın diye bekliyormuş gibi değil ama. Hiç beklemedikleri bir anda geldi. Aslında marşlarda öyle bir hava var. Kapılıp gitsin diye insanlar. Ondan biraz anlayabiliyorum o alkış kıyameti ama ne bileyim.
Sonra ne oldu?
Bir şey olmadı aslında. Gaza geldi millet. Ben biraz tuhaf oldum ama. Zaten biraz huzursuzdum dedim ya. Biraz daha huzursuzlanıverdim. Etrafındakiler coştukça. Sanki alkışlarla eşlik ederek denize atlayıvereceklermiş gibi. Hem kardeş hem düşmanmış gibi.
Boğaza.
Ne bileyim.
Atladı mı kimse peki?
Yok, kimse atlamadı.
Küçükken hep yalnız mıydın? Mesela 7 yaşındayken.
Evet, genelde yalnızdım.
Yalnız değilken peki? Sevildiğini, sana değer verildiğini hissettin mi?
Evet, çok hissettim. Sanki ben dünyanın en akıllısı, en güzeli, en yeteneklisiymişim gibi hissettim. Elimden her şey gelirmiş gibi. Sen?
Ben de dünyadaki her türlü tehlikeden sakınılması gereken nadide bir canlıymışım gibi. Eskiden böyle şeyleri tanrılara kurban ederlermiş ya mesela. Olağanüstü nitelikte canlılar.
Yok, bizi kimse kurban etmedi. Biz hiçbir şeye feda edilmedik. Özenle kutularda saklandık sadece. Bizim için, iyi bir gelecek için.
Yine de mesela diyelim önceden kendini feda etmiş olanları düşündün mü hiç?
Düşündüm.
Ne hissettin düşündükçe?
Suçlu hissettim ben öyle olmadığım için. Korktum tabii bir de, ya ben de öyle olursam diye.
Yalnız hissettim ben de. Bu duyguları kimse paylaşıyor mu bilmediğim için. Ondan mı bu kadar bağlıyız arkadaşlarımıza sence? Bizden öncekiler gibi olmadığımız için hissettiklerimizden yalnız başımıza utanmayalım diye mi?
Ben hiçbirimizin yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
Neden?
Hayatta kalmak için. Bu yük yalnız başına taşınacak bir şey değil.